Ayrım 25.
Kongre beyannamesi memleketteki ecnebi mümessilere, kumandanlara, vilayetlere verilmek suretiyle her tarafa yayıldı. Kongrenin bu sonuçlara ulaşmasında Mustafa Kemal Paşa'nın ve Rauf Bey'in büyük etkisi olmuştur. Gerçi Doğu Anadolu aydınları ve eşrafı memleketin savunulması için kesin karar sahibiydiler. Fakat Mustafa Kemal Paşa bulunmasaydı, kongrede savunmanın bütün memleketi kapsamak üzere düşünülmesi, hükümetin milli iradeye dayanması şart, milli meclisin toplanması fikri ve kararların mazbut bir şekilde açık ve net olarak kaleme alınması kanaatimizce mümkün olmazdı. Mustafa Kemal Paşa, kongrede okuduğu açış nutkunda bu hususları kısmen belirtmiş ve kongre boyunca da delegelere dolaylı ve dolaysız şekilde telkin etmiştir. Esasen alınan kararların dikkatli incelenmesinde Mustafa Kemal Paşa'nın daha önce açıklamış olduğu fikirler kesin bir şekilde sezilmektedir. Kongre heyeti temsili üyeliğine aşağıdaki kimseleri seçti. Mustafa Kemal Paşa, Rauf Bey, Raif Efendi, eski Erzurum Mebusu ve Müdafaa Hukuk Cemiyeti Başkanı. İzzet Bey, eski Trabzon Mebusu. Servet Bey, eski Trabzon Mebusu. Servet Bey, eski Trabzon Mebusu. Şeyh Fevzi Efendi, Erzincan Nakşibendi Şeyhi, Bekir Sami Bey, eski Beyrut Valisi, Sadullah Efendi, eski Bidlis Mebusu, Hacı Musa Bey, Mutki Aşireti Reisi. Kongre, teşkilatın amacını ve yönetim biçimini gösteren bir tüzük yapmıştı. Tüzük yalnız kumandanlara ve güvenilir sivil makamlara şifreli telgraflı kısım kısım bildirildi. Tüzüğün bu makamlar tarafından çoğaltılarak her yere yayılması isteniyordu. Kongrece propagandaya çok önem verilmişti bu sebeple kongreden sonra Erzurum'da kalanlar tarafından başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere yurdun her tarafında tanıdık kimselere özel mektuplar yazıldı. Mustafa Kemal Paşa 1. Dünya Harbi'nde Bitlis ve Diyarbakır bölgesinde kolordu ve ordu kumandanlıkları yapmıştı. O zaman tanıştığı aşiret reislerine, şeyhlere ve eşrafa mektupla davayı anlatıyor ve kendilerinden yardım istiyordu. Bütün bu propaganda faaliyeti günlerce sürdü. İhtilali baltalayan bir görüş. Türkiye'nin kurtuluşu için üç ayrı görüş çarpışıyordu. Birincisi kadere rıza göstermekten ve ne kurtulabilirse kabul etmekten başka çare olmadığı görüşüydü. Padişah ve en güvendiği adamlarının sahip oldukları bu görüş, uysal bir politika güdülmesini gerektiriyordu. Bunlar kurtarılabilecek olanın muhafazası için de İngiliz himayesini zorunlu kabul ediyorlardı. İkincisi, Mustafa Kemal Paşa'nın görüşü kadere karşı direnmek ve Türkiye'yi bir ihtilal ile kurtarmak. Bu iki karşıt görüşün ortasında, aydın geçinen ve milliyetçi kanada dahil bulunan birçok ünlü asker ve sivil kimselerden müteşekkil grubun, kurtuluş için düşündükleri yol üçüncü görüş biçimiydi. Bunlar Amerikan mandasına taraftardılar ve Türkiye'nin kurtuluşunun tek çıkar yolunu mandada buluyorlardı. Uzun bir zaman manda meselesi milliyetçi aydınları uğraştırmış ve sert tartışmalara sebep olmuştur. Anadolu ihtilali için birinci görüş tehlike olmaktan çok tahrik edici nitelikteydi. Fakat manda fikri ihtilal fikrine büyük bir tehlike teşkil ediyor ve ihtilali dejener etmek istidadı gösteriyordu. Bu bakımdan manda meselesi üzerinde kısaca durmak gerekir. Erzurum Kongresi devam ederken ve kongreden sonra Amerikan mandası meselesi bir hayli alevlenmiş ve uzun boylu yazışmalara vesile olmuştur. İstanbul'daki milliyetçi Türk aydınlarının büyük çoğunluğu kurtuluşu Amerikan mandasında görüyordu. Temmuz başlangıcından beri Erzurum'da bulunan Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'daki milli hareketin sözcülüğünü yapmaya başlaması ve özellikle Erzurum Kongresi'nin yankıları İstanbul'daki milliyetçi grubu Mustafa Kemal Paşa ile temas kurmaya zorlamıştı. Bunlar Mustafa Kemal Paşa'ya fikirlerini telkin etmek istiyorlardı. Yakında toplanacak olan Sivas Kongresi Amerikan mandasını isterse Anadolu'nun da İstanbul'daki manda taraftarı aydınlarla aynı fikirde olduğuna Amerikalılar inandırılmış olacaktı. Amerikan mandası görüşü etrafında toplananların inançları şu esaslara dayanıyordu. Emperyalist Avrupa devletleri karşısında haklarımızı savunacak imkanlara sahip değiliz. Hristiyan azınlıkların haklarının korunması bahanesiyle kuvvetli devletler tarafından yapılacak sürekli baskı ve müdahalelere küçük ve zayıf bir Türkiye karşı koyamayacaktır. Modern bir millet ve devlet haline gelebilmek için lüzumlu para, ihtisas ve kudrete sahip değiliz. Böyle bir Türkiye'yi ancak yeni dünyanın kabiliyeti vücuda getirebilir. Filipin buna canlı bir örnektir. Dış rekabetleri memleketimizden uzaklaştırabilecek bir koruyucuya ihtiyacımız var. Bunu ancak Avrupa dışında ve Avrupa'dan kuvvetli bir devlet yapabilir. Amerika müstemlekeci bir devlet değildir. Diğer belaları uzaklaştırdıktan sonra yalnız Amerika ile karşı karşıya kalırız ve onunla uğraşmak daha kolay olur. Amerikan idare makinesi dinsiz ve milliyetsizdir. O muhtelif cins ve mezhepte adamları çok imtizaçlı ve çok ahenktar bir surette bir arada tutmasını biliyor. Manda taraftarları, memleketin parçalanmasının bu suretle önleneceğine inandıkları gibi, çoğunluğu istiklal ve hükümranlık haklarından da fazla bir şey kaybedemeyeceğini sanıyorlardı. Türkiye'nin dışarıda yine temsil olunacağı, iç işlerini dilediği gibi idare edebileceği, fakat Amerika'nın mandater devlet olarak Türkiye'yi sadece koruyacağı ve kalkındıracağı ümit ediliyordu. Osmanlı Devleti'nin siyasi meselelerini yerinde incelemek için Türkiye'de bir Amerikan kurulu vardı. Kurul, Filistin ve Suriye'yi dolaşmış, ora halkının eğilimini öğrenmişti. İstanbul'da da Türk aydınları ile, devlet adamları ile ve siyasi partilerle temas edip Türk kamuoyunu anlamaya çalışıyordu. Amerikan kurulu yakında Türkiye'den ayrılacaktı. Mandacılar Sivas Kongresi yapılıncaya kadar kurulu İstanbul'da tutmaya uğraşıyorlardı. İstanbul'daki milliyetçi aydınlar arasında Albay Karavasıf faal bir rol oynuyor ve kısmen Anadolu milliyetçilerinin İstanbul temsilciliği görevini yapıyordu. İstanbul ile Mustafa Kemal Paşa arasındaki irtibat da bu sebeple Karavasıf'ın üzerindeydi. Dipnot, Karavasıf ile Mustafa Kemal Paşa Ankara üzerinden Ali Fuat Paşa vasıtasıyla muhabere ediyorlardı. Daha Temmuz başlarında Karavasıf, Amerikan mandası hakkındaki eğilimi Mustafa Kemal Paşa'ya bildirmişti. Mustafa Kemal Paşa, 19 Temmuz'da yazdığı cevapta, manda fikrinin istiklal ve hakimiyet esasları ile nasıl bağdaşabileceğine dikkati çekmiş ve Amerikalıların sadece ekonomik ve teknik yardımının sağlanması üzerinde durulmasını tavsiye etmişti. Bundan başka, böyle ciddi bir meselede, millet namına konuşmaya kimsenin, hatta bugünkü hükümetin bile yetkili olmadığını belirterek şöyle demişti. Milli kanaatin ve arzunun belirmesini beklemeden hiçbir meselede yetkili görünmemiz doğru değildir. Erzurum Kongresi manda fikrini kabul etmemişti. Ancak ekonomik ve teknik yardıma taraftardı. Kongrenin ilk günlerinde İstanbul'dan Amasya'ya gelen eski valilerden Bekir Sami Bey de Mustafa Kemal Paşa'ya yazdığı bir telgrafta Amerikan mümessiliyle görüştüğünü, mandanın faydalarını ve şartlarını bildirmişti. 26 Temmuz'dan 3 Ağustos'a kadar Mustafa Kemal Paşa ile Bekir Sami arasında manda meselesi telgrafla tartışılmıştı. Mustafa Kemal Paşa'nın sorduğu soruları Bekir Sami Bey uzun uzadıya cevaplandırıyor ve Mustafa Kemal Paşa'yı Amerika'nın mandasının gerekliliğine ve faydasına inandırmaya çalışıyordu. Nihayet Mustafa Kemal Paşa şu soruyu sormak zorunda kalmıştı. Lehimizde bu kadar şartlar ileri sürmeye müsait bulunacak olan Amerikan hükümeti bu şekildeki mandaterliği kabul etmesine, yani buna katlanmasına mukabil Amerika namına ne gibi faydalar ve menfaatler temin etmiş olacaktır? Bekir Sami Bey işte bu soruyu cevaplandıracak durumda değildi. Amerikalılar ile cereyan eden müzakerelerin hususi mahiyette olduğunu, bu sebeple manda şartları hakkındaki fikirlerinin henüz belli olmadığını bildirmişti. Halide Edip, İstanbul'dan Mustafa Kemal Paşa'ya yazdığı 10 Ağustos tarihli mektubunda Amerika'nın mandaterlikten ne gibi bir fayda umacağını şu satırlarla izah ediyordu. Amerika doğuda mandaterliğe ve Avrupa'da dert almaya taraftar değildir. Fakat onların izzeti nefis meselesi yaptıkları, Avrupa'ya usulleri ve idealleriyle üstün bir millet olmak arzusundadırlar. Bir millet, samimiyetle Amerika milletine müracaat ederse, Avrupa'ya girdikleri memleket ve milletin hayrına nasıl bir idare tesis edebildiklerini göstermek isterler. İstanbul'daki aydın çevre, memleketin kurtuluşu için tek çıkar yol olarak Amerika'nın mandatını düşünürken, Mustafa Kemal Paşa'nın delice bir iş yapmasından da endişe duyuyordu. Halide Edip mektubunun son kısmında bu endişeyi nazik bir ifadeyle belirtmişti. Çok tehlikeli anlar geçiriyoruz. Anadolu'daki harekatı dikkat ve muhabbetle takip eden bir Amerika var. Hükümet ve İngiltere bunun Hristiyanları öldürmek, İttihatçıları getirmek için bir hareket olduğunu Amerika'ya telkini el birliğiyle çalışıyorlar. Her an bu milli harekatı durdurmak için kuvvet sevki düşünülmüş, bunun için İngilizleri kandırmaya çalışıyorlar. Milli hareket süratle ve müsbet arzularla hemen meydana çıkarsa ve Hristiyan düşmanlığı gibi bir rengi de olmazsa Amerika'da hemen yardımcı bulacağını yine çok mühim çevreler temin ediyorlar. Sivas Kongresi toplanıncaya kadar Amerika komisyonunu alıkoymaya çalışıyoruz. Hatta kongreye Amerikalı bir gazeteci göndermeye de belki muvaffak olabileceğiz. İşte bütün bunlar karşısında davamızda yardımcı olabilmesi için bu fırsat dakikalarını kaybetmeden taksim ve yok olma korkusu karşısında kendimizi Amerika'ya müracaata mecbur görüyoruz. Vasıf Bey kardeşimizle bu hususta müşterek olan noktaları kendisi de ayrıca yazacaktır. Türkiye'yi azim ve irade sahibi, geniş kafalı bir iki kişi belki kurtarabilir. Sergüzeşt ve savaş devri artık geçmiştir. Gelecek için inkişaf ve birlik muharebesi açmaya mecburuz. Hududunda bu kadar çok evladı ölen zavallı memleketimizin fikir ve medenileşme muharebesinde kaç tane şehidi var? Biz Türkiye'nin hayırlı evlatlarından yarının kurucuları olmalarını istiyoruz. Rauf Bey kardeşimizle sizin müştereken temelleri bile çöken zavallı memleketimiz için uzakları görerek düşünüp çalışmanızı bekliyoruz. Sultanahmet mitinginin ateşli hatibi, bu aydın ve milliyetçi Türk kadını yalnız kişisel fikirlerini değil, 1919 Ağustos'unda İstanbul'un milliyetçi çevresinin görüşünü yansıtıyordu. Anadolu'daki milli hareketin göstereceği en olumlu istek, onlara göre Amerika mandası idi. Memleketi belki kurtarabileceğini umdukları azim ve irade sahibi bir iki adamın, ancak geniş kafalı, uzakları gören, düşünüp çalışan kimseler olurlarsa bu işi başarabileceklerini, satırlar arasına dikkatle yerleştirmişlerdi. Onlar için sergüzeşt ve savaş devri de geçmiş olduğuna göre geniş kafalı ve düşünen insan sayılabilmek için Mustafa Kemal ve Rauf'un da kendileri gibi düşünmeleri gerekiyordu. Fakat Mustafa Kemal Paşa hiçbir noktada onlarla beraber değildi. O milli bir savaşın başlangıcında bulunuyordu. Diğerleri zamanla olaylar geliştikçe gerçekleri anlamaya başlayacaklar ve Mustafa Kemal Paşa'nın yanında yer alacaklardı. Şurası muhakkaktır ki Halide Edip'in mektubunun yazıldığı ve okunduğu günlerde geniş kafalı ve uzakları gören bir insan vardı. Mustafa Kemal. Ali Fuat Paşa vasıtasıyla İstanbul'dan Mustafa Kemal Paşa'ya gönderilen mektuplar ve basılı raporlar, Ahmet Rıza Bey, Ahmet İzzet, Cevat, Çürük Sulu Mahmut Paşalar, Reşat Hikmet, Cami, Reşit Sadi Beyler, Esat Paşalar gibi pek çok kimsenin görüşlerine uygun olup bütün fırka ve cemiyetlerin fikirleri yoklandıktan sonra çoğunluğun kanaatine göre tanzim edilmişti. Dipnot, 20. Kolordu Kumandanı Ali Fuat Paşa'nın 14.8.1919 tarihli telgrafı. Amerikan mandasının gerekliliğini açıklayan basılı raporu ve Halide Edip'in Kara Vasıf'ın mektuplarını Ali Fuat Paşa özetleyerek Mustafa Kemal Paşa'ya telgrafla bildiriyordu. Asıllarını da Sivas'a gönderecekti. Telgrafla Mustafa Kemal Paşa'ya ulaştırılan bu özetlerde Sivas Kongresi'nin toplanmasında acele edilmesi tavsiye olunuyordu. Bu kadar siyaset adamı, ünlü paşalar, değerli aydınlar manda fikrinde birleştiklerine göre Mustafa Kemal Paşa'nın da onlara uyacağı ve Sivas Kongresi'nden istenilen kararın çıkarılacağı İstanbul'da tabii görülüyordu. Manda taraftarları Mustafa Kemal Paşa'ya adeta baskı yapmaya başlamışlardı. 17 Ağustos 1919 tarihli bir telgrafta manda için İstanbul'da büyük temaslar olduğu belirtiliyor ve Mustafa Kemal Paşa'nın bu konuda genel bir emir vermesi isteniyordu. Bunu yapmadığı takdirde İstanbul'daki çalışmaların devam edeceği, dolayısıyla tatsız bir durumun hasıl olacağı hususunda Mustafa Kemal Paşa'nın dikkati çekiliyordu. Manda taraftarları bir hayli kalabalıktı. Buna rağmen Sivas Kongresi'ne davalarını kabul ettirmek için çok uğraşacaklar fakat muvaffak olamayacaklardı. Doğu ve Batı Anadolu Teşkilatı'nın ilk teması. Erzurum Kongresi'nin devam ettiği günlerde Batı Anadolu'da da milli kongreler yapılıyordu. Bu bakımdan Ağustos ayı Anadolu İhtilali'nin bölge kongreleri ile olgunlaştığı bir ay sayılmak gerekir. Temmuz sonunda Erzurum ve Balıkesir kongreleri, daha sonra Ağustos'ta Nazilli ve Alaşehir kongreleri, doğuda ve batıda Anadolu halkını temsilen milli kurtuluşu hazırlamaya çalışıyorlardı. Mustafa Kemal Paşa, batıda olup bitenlerle de ilgilenmekteydi. Erzurum'dan 24 Ağustos'ta Ali Fuat Paşa vasıtasıyla Alaşehir Kongresi Başkanlığı'na aşağıdaki telgrafı yazdı. Alaşehir'deki toplantı bütün Doğu vilayetleri halkı üzerinde pek samimi bir tesir uyandırmaktadır. Esasen İzmir için kalbi kan ağlayan bura halkı bu teşebbüse bütün ruh ve varlığı ile yardımcıdır. Hissiyatımızın adı geçen heyete duyurulmasına yüksek tavassutlarınızı rica ederim. Bu telgrafın Alaşehir'e kongre dağıldıktan sonra ulaştığı, kongre kararlarında teşekkür edilecek diğer tebrik telgrafları arasında zikredilmemesinden anlaşılmaktadır. Fakat telgraf yerine ulaşmıştı. Balıkesir, Alaşehir Kongreleri Reisi Hacı Muhittin imzası ile Erzurum'a aşağıdaki cevap verildi. Kardeşler, Şarki Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsiliyesi'nin Balıkesir ve Alaşehir Kongrelerine gösterilen samimi teveccühünden son derece memnun kaldık. Her iki kongrenin reisi bulunmaklığım dolayısıyla vekaleten arz-ı teşekkür ederim. doğudan batıya genişleyen vatansever teşkilatınızla batıdan doğuya genişleyecek olan naçiz teşkilatımızın birleştiği gün gayemizin, vatanın kurtuluşuna yönelmiş vatanperverane teşebbüslerimizin en büyük bayramı olacaktır. Hürmetlerimizin kabulünü rica ederim. B. Sivas Kongresi'nden BM Meclisi'ne 4 Eylül 1919-23 Nisan 1920. Erzurum Kongresi'nin başarıyla sonuçlanması, Mustafa Kemal Paşa'nın görevine son verildiği halde milli hareketin gelişmekte devam etmesi, Mustafa Kemal Paşa'nın tevkifine muvaffak olunamaması ve nihayet Sivas Kongresi hazırlıkları hükümeti Anadolu olaylarını dikkatli izlemeye zorlamıştı. Paris'e barış konferansına gitmiş olan Sadrazam Damat Ferit Paşa da Ağustos'ta İstanbul'a dönmüş bulunuyordu. Ferit Paşa'nın gelmesiyle İstanbul'un Anadolu'ya karşı davranışı değişerek birdenbire sertleşmeye başladı. Damat Ferit Paşa Anadolu dolup bitenleri ihtilalci hareketler olarak vasıflandırmıştı. İhtilali büyümeden bastırmak istiyordu. Bu sebeple Ağustos ayında Anadolu ihtilaline karşı gerçekten etkili tedbirler alındığını görmekteyiz. Bu tedbirler şunlardı. 1. Anadolu'daki milli hareketi ve kongreleri halkın gözünde değersiz bırakmak amacıyla Milli Meclis'in toplanması için seçim hazırlığı emri vermek. 2. Anadolu'ya hükümete bağlı kumandan ve valiler tayin ederek ihtilalcileri zaafa düşürmek ve devlet otoritesini sağlamak. 3. Genelgelerle, uyarmalarla toplanmasına engel olunamayacağı anlaşılan Sivas Kongresi'ni toplantı halindeyken basarak ihtilalcileri toptan yakalayıp milli hareketi başsız bırakmak. 4. Padişahı ihtilalcilere karşı silah olarak kullanmak. 55 günden beri Erzurum'da bulunan Mustafa Kemal Paşa'nın da artık Sivas'a hareketi gerekiyordu. Çünkü Ağustos ayının sonlarına doğru bazı delegeler Sivas'a gelmiş bulunuyorlardı. Kendisinin Sivas'ta beklendiğine dair haberler almaya başlayan Mustafa Kemal Paşa 29 Ağustos'ta Erzurum'dan ayrıldı. Sivas Kongresi bütün Anadolu'yu ve Trakya'yı temsilen toplanacaktı. O halde Sivas Kongresi'ne doğu illerinden de delegelerin katılması gerekirdi. Fakat henüz yeni dağılmış bulunan Erzurum Kongresi'nde Sivas Kongresi için delege seçtirmeye havanın elverişli olmadığını anlayan Mustafa Kemal Paşa bu husus üzerinde durmamıştı. Erzurum Kongresi'ne katılan delegeler daha genel meseleler için seçildikleri yerlerden yetki almamışlardı. Yine bu sebeple Erzurum Kongresi'ni de Sivas Kongresi'ne delege seçmek için kendisini yetkili bulmayacağı meydandaydı. Mustafa Kemal Paşa, durumu muhakeme ettikten sonra yeniden delege seçtirmeye kalkışmak ne kadar pratik değilse, bir takım nazariyeler çerçevesi içinde sıkışıp kalmak da o kadar pratik değildi. En basit ve pratik çare, kongrenin seçtiği heyeti temsiliyeyi Sivas'a götürüp kongreye sokmaktan ibaretti inancına varmıştı. Fakat heyeti temsili üyeleri dağılmışlardı. Mutki aşireti reisi Hacı Musa Bey'i hükümranlık bölgesinden ayırmak mümkün değildi. Eski Trabzon mebusları Servet ve İzzet Beyler Trabzon'a gitmişler ve Mustafa Kemal Paşa'nın Sivas Kongresi'ne katılma teklifini birer mazeret bularak reddetmişlerdi. Siirt eski mebusu Sadullah Bey de ortada yoktu. Nihayet Mustafa Kemal Paşa, Hoca Raif Efendi'yi ve yolu üzerindeki Erzincan'dan Şeyh Fevzi Efendi'yi beraberine alarak Rauf Bey ile birlikte Sivas'a gitti. 1919 Eylül ayında bütün gözler Sivas'a çevrilmişti. İki aydan fazla bir zamandan beri toplanacağı bilinen Sivas Kongresi, gerek bu kongreye ümit bağlayanlar, gerekse kongrenin toplanmasını istemeyenler tarafından ilgi ve endişe ile bekleniyordu. Mondros Mütarekesi'nden beri Türkiye'nin siyasi atmosferi hiçbir zaman bu kadar yüksek olmamıştı. Anadolu İhtilali, ikinci ve belki de en büyük imtihanını Sivas'ta verecekti. 3. Ordu Kıtaatı Müfettişi Mustafa Kemal Paşa'nın 22 Haziran'da Amasya'dan yaptığı bir tahmim ile Anadolu'nun her yönüyle en emin mahalli olan Sivas'ta toplantıya çağrılan kongre, aradan geçen zaman ve olaylar sebebiyle çok değişik şartlar altında toplanacaktı. Bir defa her bakımdan Sivas, Anadolu'nun en emin yeri olmaktan çıkmıştı. Bazı yönlerden tehdit altında bulunuyordu. Sonra kongrenin toplanması milli bir sır olarak gizli tutulamamıştı. Nihayet Mustafa Kemal Paşa ordu müfettişi ve padişahın yaveri değildi. Görevine son verilmiş, ordudan ayrılmış ve hakkında tevkif müzekkeresi kesilmiş bulunan alelade bir vatandaştı. Ancak şu farkla ki Erzurum Kongresi ile liderlik yolunun ilk dönemecini aşmıştı. Ordu müfettişi değildi ama Şarki Anadolu Vilayeti Müdafaa Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsiliye Reisiydi. Bütün çabalara rağmen Sivas'a pek az delege gönderilmişti. Bazı vilayetlerden mesafenin uzaklığı sebebiyle delegelerin gelemeyeceği bildirilmişti. Bazı vilayetlerde ise delege tespiti bile yapılmamıştı. Kongrenin açılacağı gün Sivas'ta bulunanlar bir bakıma değil Anadolu ve Rumeli'yi, yalnız Anadolu'yu bile temsil edecek durumda görünmüyorlardı. Fakat kongre geri bırakılamazdı. 1. Sivas Kongresi. Sivas Kongresi 31 delegenin katılması ile 4 Eylül'de çalışmaya başladı. Kongreye katılan delegeler şunlardı. 1. Mustafa Kemal Paşa. 2. İsmail Fazıl Paşa, Ali Fuat Cebesoy'un babası ve Ankara delegesi. 3. Hüseyin Rauf Orbay. 4. İsmail Hami Bey, danışment, İstanbul delegesi. 5. Albay Kara Vasıf Bey, İstanbul delegesi. 6. Hikmet Bey, Tıp Fakültesi delegesi. 7. Mehmet Şükrü Bey, Afyon Karahisar delegesi. 8. Salih Sıtkı Bey, Afyon Karahisar delegesi. 9. Bekir Sami Bey, Tokat delegesi. 10. Albay Refet Bey, Samsun delegesi. 11. Boşnakzade Süleyman Bey, Samsun delegesi. 12. Başağzade Yusuf Bey, Denizli delegesi. 13. Küçük Azade Necip Ali Bey, Denizli delegesi. 14. Dalhanlı Azade Mehmet Şükrü Bey, Denizli delegesi. 15. Hakkı Behiç Bey, Denizli delegesi. 16. Hoca Raif Efendi, Erzurum delegesi. 17. Şeyh Fevzi Efendi, Erzincan delegesi. 18. Ahmet Nuri Efendi, Bursa delegesi. 19. Osman Nuri Bey, Bursa delegesi. 20. Siyahizade Halil İbrahim Efendi, Eskişehir delegesi. 21. Bayraktarzade Hüseyin Bey, Eskişehir delegesi. 22. Hüsrev Sami Bey, Eskişehir delegesi. 23. Macit Bey, Alaşehir delegesi. 24. Zeki Bey, Kastamonu delegesi. 25. Mehmet Tevfik Bey, Çorum delegesi. 26. Abdurrahman Dursun Bey, Çorum delegesi. 27. Dellaizade Hacı Osman Efendi, Nevşehir delegesi. 28. Halit Bey, Bor delegesi. 29. Mustafa Efendi, Niğde delegesi. 30. Masar Müfit Bey, Hakkari delegesi. 31. İbrahim Süreyya Bey, Saruhan delegesi. Görülüyor ki Mustafa Kemal Paşa'nın beraberinde bulunan arkadaşlarının temsil ettikleri yerler de dahil olmak üzere Sivas Kongresi'nde 15 vilayet ve mutasarrıflık temsil edilmiştir. Rumeli'den delege olarak kimse yoktur. Elimize geçen listede dipnot Miralay Mehmet Arif Anadolu İnkılabı sayfa 32 İstanbul 1340-1924. Sivas delegelerine de rastlamıyoruz. Fakat Sivas Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin bu kongreye seyirci kaldığını, dolayısıyla delege vermediğini kabul etmeye imkan yoktur.